Nasılsınız? Çok özlüyorum burayı. Uzun projeler yaptığım için hep 2 haftada bire düşüyor podcast. Ama ya emin olun ki soktum bu haftayı da falan şeklinde düşünerek yapmıyorum bunu. O kadar dalıyorum ki mesela yaptığım videoya podcast'in geciktiğini ve ikinci haftaya sarktığını sonradan hatırlıyorum. Öyle yani, çünkü burayı seviyorum. Burayı böyle haftada bir, o kadar alışmışım ki mesela 2 yıldır haftada bir burada konuşmaya. 2 haftaya falan uzayınca diyorum ki ya otursam da konuşsam artık. Hani böyle bir şey gibi oldu. Ya buna benzetmek de istemiyorum çünkü çok farklı şeyler. Ama hani haftada bir terapiye gidersin ya, terapiye gidene kadar kendini çok böyle şişmiş hissedersin o haftanın bütün gerginliği ve yorgunluğuyla. Ama terapiye gidince rahatlarsın, onun gibi bir şey. Ama tabii ki ben burada öyle bir şey yaptığımı iddia etmiyorum tabii ki. Hani sadece keyifli bir sohbet oluyor haftada bir. Bir de ya ben aslında bu podcast, kendi podcast'im konusunda bir uyarı yapmıştım. Sonradan dedim ki ya çok pasif agresif oldu ve kaldırdım orayı, tamam mı? Kestim yani tamamen. Birkaç bölüm önce söylemiştim bunu. Ama sanırım benim bunu hatırlatmam gerekiyor dinleyicilerime ve artık izleyicilerime. Çünkü 100. bölümden beri artık izleyicilerim de var ya, izliyorsunuz falan. Gerçi şey diyen de vardı bana. Abla ben o ağzını oynatan piksel şeyi de izliyorum yani mal gibi falan diyenleriniz de çok olmuştu. Her neyse, şimdi görüntülü olduğu için video zannetmeye başlayanlar oldu. Ve ben bunu önceleri ya tamam demek ki podcast formatını bilmiyor olabilir falan diye geçiştiriyordum. Ama bana kızanlar oldu. Ben o yüzden bu uyarıyı ya, çok fazla okumaya başladığım için bu yorumu dedim ki en iyisi ben bunu bir tekrarlayayım. Çünkü bence gerekiyor demek ki. Arkadaşlar burası ana kanal değil, burası bir podcast. Burada ana kanalda konuşmadığımız şeyleri konuşuyoruz. Daha rahat bir format, daha sallamasyon konular var, daha sohbet niteliğinde. Ve tek bir konu üzerine yoğunlaşmıyorum. 5-6 tane konumuz oluyor. Genelde onlar üzerine konuşuyoruz. Hepsinden kısa kısa bahsediyoruz ve günü kapatıyoruz. Ama bazı insanlar, mesela ben Bihter filmini inceledim ya, o ya böyle daha rahat olsun diye, çünkü kanalda incelemek istemedim. Podcast'te inceleyeceğiz. Sohbet eder gibi incelemek istedim sizle. Ama bunu ana kanal videosu gibi algılamışlar herhalde. Ve birkaç kişi şey yazdı ya, yarım saattir konuya gelemedin. Ben Bihter incelemesi için açmıştım ama kapatıyorum ve gidiyorum şu anda falan böyle. Bir de başka şeylere de söyleyen oldu bunu. Ya seni çok uzun zamandır dinliyorum ama artık konuya gelemiyorsun. Sade de gel artık falan. Konuyu konuş ve ondan sonra git falan. Bir tane video vardı ya. Çocuklar çağla satıyor böyle. Bir kovaya çağla koymuşlar. Fatih'le çok gülüyoruz o videoya. Aramızda böyle bir inside joke olduğu için size de paylaşmak istedim. Kilosu kaç lira diyor. Kilosu 1 lira diyor çocuk. Adam da diyor ki nasıl ölçeceğiz bunu? Çocuk da diyor ki ya ölçmeyeceğiz. Birazcık al, 1 lira ver, git diyor, tamam mı? Ben aynen o şekilde, bak. Öyle diyorlar bana.
Çağla'yı mısınız? Kilosu 1 lira.
He, çağla diyorsun.
Kilosu 1 lira.
Ama burada 1 kilo yok ki. Nasıl yapsak? Neyle tartacağız bunu peki?
Bir şeyle tartmayacağız. Birazcık al, 1 lirayı ver, git.
Tam da yılda reklamını yaptığın konuyu konuş birazcık, ondan sonra git. Ben zaten sırf bu yüzden konu başlıkları koyuyorum. Eğer o çubuğa giderseniz, mesela diyelim çok sıkıldın, öf ne konuşuyor bu be diye ileri sarmak istedin. İleri sarmak istedin de zaten sana timestamp'ler oluyor orada, gösteriyorlar sana hangi konu ne zaman başlıyor. Bunları da özenle yapıyorum, hani kimse benim gereksiz boş muhabbetimi dinlemek zorunda kalmasın, dinlemek istemiyorsa diye. Ama o çubuğa gitmek yerine bana direkt kızanlar var ya, o kadar üzülüyorum ki ben.
Guys, it's YouTube. Have you ever watched a video on YouTube that wasn't too long? People are so entitled to having their free content be exactly the way they want it. I paid $0 for this video and I had to fast forward briefly.
Tamam, videoyu size servis ederken birkaç konu koyuyorum. Bazen de tek bir konu koyuyorum ama ortalara doğru konuşuyorum o konuyu. Yani başta böyle birazcık koş beş oluyor falan yani. Ne kadar uzattım anlatırken ya, 2 cümlede özetlenebilecek bir şeydi oysa ki. Konular belli, timestamplardan istediğiniz konuya gidebilirsiniz şeklinde. Neyse, öyle işte, öyle bir girizgah yapmak istedim. Bu arada farkında mısınız? Ben seçimden sonra hani aşırı böyle çok büyük bir depresyona girmiştim ya. Önceden mutlaka haftada bir böyle bir skandal bir şey oluyordu ve biz bütün hafta onu konuşuyorduk. Ama artık sanki böyle ya o kadar çok iğrenç olay oluyor ki artık konuşulmaya değer bir şey, yani buraya getirmeye değer bir şey olmuyor. Ya da ben çok yoruldum. Yani her hafta, ya da böyle şey de olabilir belki, ülke de çok yorulduğu için böyle daha sakin ilerleniyor da olabilir. Bilmiyorum. Şu aralar böyle daha bir durgunluk var sanki. Gerçi hiç durgun değil. Çok kötü haberler de var ama neyse, kötü haberleri konuşmayalım. Her hafta böyle bir skandal, kötü böyle patlayan bir şey oluyordu. Onu konuşuyorduk. Birkaç haftadır ben taşak muhabbeti, hiç böyle ne oluyor, ne bitiyor falan. Bu benim var ya, o kadar mental olarak rahatlatıyor ki ve bence sizi de rahatlatıyordur. En azından öyle düşünmek istiyorum. Belki gündemden bahsetmemi sevenler de vardır. Ama bence hiçbir şey sallamadan kafama göre böyle taşak konular bulup konuşmam gerçekten iyi olabilir mental sağlığımız için. Hepimiz adına konuşuyorum. Ben çünkü çok rahatladığımı hissediyorum. Burada illa geldiğim zaman iğrenç konular konuşmamak her seferinde. Çünkü insan birazcık, herkes o hafta o konuyu konuştuğu için kendini böyle mutlaka bir yorum yapmak zorunda hissediyor. Ama ben iğrenç konular hakkında konuşmadığımızda, kendi kafamıza göre muhabbet ettiğimizde belki daha az insan ilgi duyuyor ve izliyor. Ama ilgi duyan ve izleyen de çok keyifli ilgi duyup izliyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Mesela şu Epstein muhabbetleri patladı, biliyorsunuz. Zaten Netflix'e olan, mutlaka Netflix'te ilk 5'e bir şeyler girer ve bir iki hafta herkes onu konuşur. Bütün sosyal medyalarda. O yüzden mutlaka benim de konuşmamı istiyorsunuz. Şey hakkında da mesela konuşmamı çok istediniz. Johnny Depp ve Amber Heard hakkında konuşmamı çok istediniz. Ama ben bilmediğim olaylar hakkında konuşmak bana çok korkunç, yanlış bir fikir gibi geliyor. O yüzden hiç yorum yapmak istemedim. Sadece biri birinin yatağına sıçmış ama diğeri çok iğrenç. Mesela Johnny Depp'in yaptığı şeyler çok daha iğrenç gelmişti bana. Ama yine de hiç o konuda yorum yapmadım. Çünkü bilmiyorum. Hiçbirini izlemedim mesela, o dava dosyaları, işte Netflix'te çıkan belgesel, hiçbir şey, YouTube'daki canlı yayınlanan mahkeme süreci falan, hiçbir şey izlemedim. Sadece işte timeline'da önüme ara sıra düşenlerden fikrim şuydu. Johnny Depp bana daha haksız geliyor. Hatta çok daha haksız geliyor. Böyle düşündüm ama hiçbir şey söylemek istemedim. Konuyu kapattım kendi içimde ve konuşmadım. Zaten daha bu konularla magazinsel sayfalar falan yeterince konuştular bu konuyu. Ama şöyle bir durum vardı arkadaşlar. O zamanlar Johnny Depp'in PR ekibi bence çok iyi çalıştı. Sanki bir de zaten şey, bir kadın düşmanlığı var ya. Ya bazen insanın çabalamasına bile gerek kalmıyor. Ya o kadar kullanışlı bir kadın düşmanlığı hakim ki zaten toplumda. İnsanlar hep böyle hemen ilk kadını suçluyorlar. Öldürülse bile, bu mesela Chris Watts belgesellerinde, kadın öldürüldükten sonra bile kocası tarafından, o da zaten hak etmiş, kocasının bir sürü parasını almış, influencerlığa soyunmuş da bilmem ne falan, böyle neredeyse kadın, yani adam öldürdüğü için hırsızın hiç suçu yok yani. Bütün suçlu kadın çünkü hak etmiş. Böyle katil erkekle empati kurmayı kadınlarla empati kurmaktan daha öne koyan çok fazla manyak dolu olduğu için ortalık. Çünkü öyle öğretiliyor toplumda, öyle. O yüzden çoğu zaman mesela kötü bir olay oldu mu ilk akıllarda şey oluyor. Öyle bir içgüdü oluyor. Acaba kadın ne yaptı? Kadın orospuluk etti mi acaba falan diye. O yüzden biraz da bunu kullandılar. Çok güzel bir PR çalışması yaptılar. Herkes Amber Heard'ün manyak bir orospu. Bu çok klasiktir bu arada. Üf ya. Eski sevgilim tam bir manyaktı. My ex was crazy. Bir tweet gördüm bununla ilgili. Çok hoşuma gitti. Eğer bir erkek eski sevgilim veya eski karım tam bir manyaktı, çılgındı diyorsa, acaba kadına ne yapıldı diye düşünürüm. Bir anda çocuklarını da alıp bütün iletişimi kesip ortadan kaybolur kadın. Sonra arkasından manyak orospu derler. Ama oysa ki atıyorum evde şiddet görüyordur. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet veya çocuklara kötü bir şeyler yapıyordur babası falan. Ama hemen ilk kadına manyak orospu damgası yapıştırılır ya. Bundan bahsediyorum. İşte Amber Heard'ı hemen işte crazy bitch, manyak orospu. Yatağa sıçmış ya, şey yapabiliyor musunuz? Aman Allah'ım, yatağa sıçmış falan filan diye. Bu böyle çok şey yapıldı. Ondan sonra bütün yüz ifadeleri incelenip, bakın burada yalan söylüyor, burada suratına bakmıyor, bakın burada şunu yapmış, aslında çok sahtekar, yalancı falan filan. Ondan sonra ne oldu? Başka mahkeme şeyleri ortaya çıktı ve bayağı bir ünlü Johnny Depp'i savunduğu için bazıları özür diledi, bazıları da sessiz bir şekilde taraf değiştirdi. Bunun gibi böyle şeyler hakkında çok erken, çünkü bilmiyoruz, biz orada değildik yani, ne olduğunu bilmeden çok erken yorum yapmanın da çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta iki insan arasında yaşanmış ve bence mahkemenin sonuçlanmasını beklemeliydi insanlar bir şeylerin yorumunu yapmadan önce. Şimdi herkes de Johnny Depp kötüydü, Amber Heard haklıydı aslında falan moduna geçti. Gördüğüm %90 tweetler falan öyle, artık hiç Amber Heard'ü karalayan falan çok az yani, neredeyse hiç görmüyorum. Bu arada toplumdaki gayet rahat kadın nefreti falan diye bahsediyorum ya. Bazen onun kadınlar olarak bize veya erkek de olabilirsiniz. Hangi cinsiyet olduğunuz, hangi yönelim olduğunuz fark etmez. Kendinizi böyle gerçekten feminist sanıyorsunuzdur. Kadın sorunlarını önemseyen biri zannediyorsunuzdur. Ama bazen kullandığınız bir kelime, bir düşünceniz size öyle garip. Zaten bu gelişmenin ve değişmenin bir sinyali. Aslında güzel bir şey. Ama yine de çok hayal kırıklığına uğratıcı. Mesela ben bridezilla terimini çok kullanıyordum. Ya işte ben düğün zamanı çok bridezilla'ya dönüşmüştüm. Ama kendime o kadar büyük haksızlık ettiğimi fark ettim ki. Niye? Bridezilla kelimesi çünkü o kadar cinsiyetçi bir kelime ki. Bunu daha önce hiç fark etmiyordum. Kadınlar düğünlerinin mükemmel olmasını istediği için çıldırırlar ve bridezillalık yaparlar. Neden acaba? Hiç düşündünüz mü? Bir kadın neden manyak gelin olur? Çünkü kendimden biliyorum. O kadar çok yüzleşmediğim duygu vardı ki. Yeni aileler. Önceden sadece ikimiz sevgiliydik. Artık devlet de bizim sevgililiğimizi bilecek. Devlete de izahat vermek zorundasın. Bunun kadınlar için ne kadar dezavantajlı olduğunu fark etmemişim. Kimliğim siliniyor ve yerine bambaşka. Bu da çok zor bir şey. Hiç sindirilmesi kolay bir şey değil yani. O kadar cinsiyetçi bir yapı yerleşmiş ki ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Her adımında savaşmak zorundasın. Sadece kendi soyadını mı kullanmak istiyorsun? Savaşmak zorundasın. Yumurtanı mı dondurmak istiyorsun? Savaşmak zorundasın. Savaşamıyorsun çünkü yasak. Böyle şeyler de var. Evlilik müessesesiyle alakalı hoşuna gitmeyen, devlette, toplumda çok kabul görmüş başka bir şey mi yapmak istiyorsun? Savaşmak zorundasın. Tabii ki erkeklere de çok fazla rol değişimi oluyor, çok fazla iş düşüyor. Onlardan da çok fazla toplumsal sorumluluklar bekleniyor ama bir terazi var, şöyle düşünün. Erkeğinki şöyle ama kadınınki şöyle oluyor. Bunlara kendini ayarlamak zor olabiliyor, zaman alabiliyor. Bütün bu yüklenen roller, regüle etmen gereken sosyal ilişkiler, bilmem neler falan, bütün bunların yanında bir de koltuk seçmen lazım. Bir eşya seçmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ya ne bileyim, bir kulaklık bile alırken bir hafta düşünüyoruz değil mi? Bunu mu alsam, bunu mu alsam? Fiyat karşılaştırması yapıyoruz falan. Düşünsenize ya, 20 yıl kullanacağım bir koltuğu, bütün bunların arasında o koltuğu seçmen lazım. Bu yüzden de düğün sürecinde kadınların manyaması kadar ben normal bir şey göremiyorum ya. Hatta manyamayan da problem vardır bence. Bir de bütün bunları kısıtlı bir bütçeyle yapmak zorundasınız. Yani gönül isterdi ki hepimizin 1 milyon doları olsun, sadece düğün sürecine harcayalım. O zaman keyifler taşacak yani. Herkes muhteşem bir hayata sahip olurdu. Ama öyle olmuyor. Bir de bütün bunları kısıtlı bir bütçeyle yapmak zorundasın. O zaman delirirsin, delirirsin değil mi yani? Ondan sonra da haha, bridezilla, manyak gelin, kontrolcü gelin. Ve ben şu anda bridezilla'nın tanımına baktığımda o kadar haksızlık dolu tanımlar var ki böyle sinirden kuduruyorum. Kendi düğünü hakkında obsesif bir mükemmeliyetçilik peşinde koşturan, bu uğurda olduğu kişiden daha farklı davranan, adeta bir canavara dönen gelin adayıdır. Bir de bazen mesela hayatınızda o kadar çok sorun olur ki bir şey bari bu mükemmel olsun. Bari bunu herkes o kadar, her şey o kadar kontrolünüzden çıkar ki bari bunu kontrol edebileyim diye düşünüp düğünün detaylarına manyak gibi kafayı takarsınız. Ben o yüzden düğünde manyağa dönüşenleri veya düğün sürecinde manyağa dönüşenleri çok iyi anlıyorum ve bu tanımda kadınlara çok büyük bir haksızlık bence. Onun altında bir sürü psikolojik şey var. Kendi kendine herkes böyle prenses gibi olmalıyım falan. Böyle birçok kadının böyle bir derdi yok aslında. Çok daha fazla dertleri var. Çok daha buzdağının görünmeyen bir tarafı var yani o konuda. O yüzden kadınlar için icat edilmiş, özellikle sadece kadınlar için icat edilmiş böyle aptalca kelimeler, aptalca ifadeleri kullanacağınız zaman bir düşünün ve bir dakika, ben acaba bir haksızlık ediyor olabilir miyim diyeyim bence. Çünkü çok büyük haksızlık yani, uzun lafın kısası. Bir tane daha ifade var. Resting bitch face. Ben bunu ilk öğrendiğimde üniversiteye gidiyordum. Nasıl yani ya demişim. Resting bitch face. Öf, ben bir resting bitch face mağduruyum. Surattaki bitch face, orospu ifadesi. Ama tabii o orospu Türkçe çeviri için biraz ağır oluyor. Memnuniyetsiz surat. Hiç geçmeyen memnuniyetsiz surat ifadesi olarak çevrilebilir belki. Neymiş resting bitch face? Kadınların şöyle durması. Yolda yürürken falan. Düz ya, normal suratımız olduğu için bile inanamıyorum ya. Buna bile lakap takılmış, inanabiliyor musunuz? Resting bitch face. Şey diyorlar bir de çok bu şekilde laf atıyorlarmış. Türkiye'de böyle yok da Türkiye'de çok farklı laf atılıyor. Smile, işte gülümse. Hani çok güzelsin ama somurtuyorsun, gülümse. Kadınların bir de gülümseme borcu. Bu da çok komik. Gülümsemeyen kadınlara resting bitch face. Hiçbir şey yapmayarak bile lakap takılabiliyor arkadaşlar kadınlara. Ben de bunu araştırdığımda, dedim ya üniversitedeydim, tam Twilight'ın popüler olduğu yıllarda ve Kristen Stewart'a bu lakap takılmıştı. Hiç unutmuyorum. Kadın resmen Bir de o zamanlar çok küçüktü ya. Resmen bakıyorum birinci filme bebek yani. 17 yaşında falanmış zaten o filmde. Sadece var oluyor aslında. Böyle göz kapakları biraz daha inik normalden. Biraz ifadesiz veya somurtkan suratı var diye normalde yürürken falan veya poz verirken. Kadına resmen orospu demişler ya. İnanılmaz. O yüzden böyle ifadeleri artık böyle şey yapıyorum kafamda. Ben bunu Bridezilla diyorum ama oha büyük haksızlık ya. Sikerim daha bu kelimeyi asla kullanmam. Böyle içimde böyle farkındalıklar oluşuyor biliyor musunuz? Ne kadar aslında seksist ve iğrenç şeyleri böyle laf arasında gayet kullanabiliyor olduğumuz. Oysa ki aslında çok büyük haksızlık yani. Bunun gibi nereden çıktı konu? Johnny Depp ve Amber Heard'den çıktı. O yüzden eğer bir kadın bir şey hakkında suçlanıyorsa önce şeyden emin olmamız lazım. Böyle toplumsal olarak insanlar sadece gıcık olduğu için kadınlara suçluyor olabilir mi? Bunu böyle bir bu ihtimali önce bir kenara atıp ondan sonra gerçekten objektif bir şekilde bakabiliyoruz çünkü. Dediğim gibi ben o konuyu henüz izleyip dinlemedim. Belki bir ara ilgimi çekerse dinleyip size burada anlatırım kısaca ne düşündüğümü. Ama şu an için bunları düşünüyorum yani. Hiçbir olayla hiçbir alakam yok. Sadece bazı SMS'ler gördüm, bazı şeyler duydum falan filan. Onun üzerine yaptığım bir yorum bu. Bir de şey muhabbeti var. Jeffrey Epstein. Mutlaka bunun hakkında da konuş diyorlar. İşte Jeffrey Epstein bir tane pedofili adası varmış. Oraya bütün ünlüler gidiyormuş, ziyaret ediyormuş. İşte çocukları bilmem ne yapıyorlarmış. Bir de ya bak mesela bazen bazı şeyler mesela orada illüminati yapıyorlarmış, cenin içiyorlarmış da kanlarını kafalarına sürüyorlarmış falan. Böyle aptalca şeyler söylediğinde gerçekten olan şeylere de insanların inanması gelmiyor ve konuşulması gereken, tartışılması gereken asıl konudan dikkatleri uzaklaştırmış oluyorsun. O yüzden aranızda böyle komplo teorisyenleri varsa lütfen çocuklara odaklanın. Yani çocukların zaten orada alıkonması, kaçırılıp alıkonması ve onlara kötü şeyler yapılması bile bu olayın skandal olması için yeterli. İlla cenin yiyorlarmış, kan içiyorlarmış diye olayı çok fantastik bir hale getirip de onları olduklarından daha kötü şeytani varlıklar gibi göstermenize gerek yok. Zaten kötü insanlar çünkü çocuklara kötülük yapıyorlar yani. Bir de ben şu depremden sonra kaybolan çocuklar. Zaten Türkiye çocuk kaçırma oranı en yüksek ülkelerden biriymiş. Hatta birinci sıradaydık. İkinci sırada Lübnan vardı. Üçüncü sırada Kuveyt falan vardı sanırım. Böyle Orta Doğu ülkelerinden sahipsiz çocukları özellikle doğuda falan kaçırıyorlar. Ve bildiğin çocuk kaçakçılığı yapıyorlar. Bu insan kaçakçılığı, çocuk kaçakçılığına kurban gidenler artık kayıp oldukları için, kayıp statüsünde oldukları için kendilerini korumak için hiçbir şey yani veya ulaşmak için karşı tarafa hiçbir şey yapamıyorlar. Yani oradalar aslında belki kaybolduklarını söylemek istiyorlar, ailelerine ulaşmak istiyorlar ama zorla tutuldukları için hiçbir şey yapamıyorlar. Ve hayatları boyunca o şekilde zorla tutularak kaçırılmış bir şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu korkunç bir şey. Ben o kadar üzüldüm ki depremden sonra oraya biliyorsunuz bir sürü cemaatler, tarikatlar falan gitti. Alakasız abidik gubidik insanlar gitti mesela. Bir tek Müslüman tarikat ve cemaatlerden bahsetmiyorum. Hristiyanlar falan da gitti. Belki gerçekten niyeti iyi olan cemaat ve tarikatlar da vardır. Ama yani neyse. O çocuklar o kadar sahipsizdi ki, korunmasızdı ki. Mesela bütün ailesi, bütün sülalesi ölmüş. Çocuk enkazın altından 5 tane çocuk kardeş çıkmış. Hemen o kadar müsait ki arkadaşlar. O kadar çünkü tanıdıkları kimse yok. Göz kulak olan, koruyan, kollayan kimse yok. Ve ben var ya kahroldum biliyor musunuz? Ben kendimi çocuk olarak düşünüyorum. Veya yeğenlerimi düşünüyorum. Bir aileniz var, tanıdıklarınız var. Çok güzel seviliyorsunuz, çok güzel bakılıyorsunuz, çok güzel bir hayatınız var. Ertesi gün bir doğal afet oluyor, bir deprem başınıza geliyor ve hiç kimseniz kalmıyor. Yapayalnız bir çocukken orada birileri sizi alıyor ve götürüyorlar. Kim bilir hangi ülkeye ve ne için. Bunlarla ilgilenilmesi gerekirken ilgilenilen şey TikTok'ta memesini açan kadın aldığı bağışlardan vergi kaçakçılığı yapıyor muymuş? Çok önemli. Müstehcenlik. Mesela Merve Taşkan'ın yediği davalar falan müstehcenlik. Yani meme açmak Türkiye'deki en büyük problem şu an bu. Meme açmak. Türkiye'deki en büyük problem aman Allah'ım başıboş kedi sorunu. Türkiye'deki en büyük problemlerden bahsediyorum şu anda. Selahattin Demirtaş'la ilgili tweet hemen mesela bir şey yazdığınızda vay be bu terörist mi bakayım? Terörist miymiş? Ha Selahattin Demirtaş hakkında bir 2016 yılından bir tweeti var. Kesin terörist bu falan diye böyle. Kim terörist kim değil? Birisi benim hakkımda ikisi de enter yazmıştı. O aklıma geldi. Ya Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV yayınını açtı. Orada Babala TV'ye gelenleri eleştiriyor. Neymiş? Terör hakkında soru sormasınlarmış. Tek umursadığı kedisinin maması. Savunma sanayisini falan hiçbir şey umursamıyor. Tek umursadığı kedisinin maması. Var ya Her okuduğumda o kadar keyifleniyorum ve mutlu olabiliyorum ki. Evet, çünkü bu ülkedeki en önemli sorun şu an ekonomi. Tabii ki kedimin mamasını önemseyeceğim. Ve doğal afetler. Doğal afetler sonucu yersiz yurtsuz kalmış insanlarımız. İstanbul'da olacak olan deprem. Ve buna karşı ne kadar önlem alınıyor. Ekonomi. Söylemiş miydim, saymış mıydım? Ekonomi. Bizim en büyük problemlerimiz bunlar şu anda. Ama işte neyi, kime neyi anlatıyorsun ki? Buluyorlar bir... Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında adil bir insan olmak o kadar kolay ki. Bedava. Biliyor musunuz? Bedava. Yani bir şey başınıza geliyorsa bunun hıncını bir garibandan çıkarmak yerine asıl sorumlulardan hesap sorma güdüsü. Bu bedava bir güdü mesela. Bu akıl yürütme, bu çıkarımı yapmak o kadar bedava bir şey ki. Ama yok. Hayır, hayır olamaz. Ki başıboş kedi sorunu. Kedi markette sosis yiyor. Yemin ederim var ya, kedi markette sosis yiyen bir rafta oturmuş sosis yiyen bir kedi görsem zaten birkaç tane gerizekalının bu görüntüden rahatsız olacağını anlayıp hemen o kediyi kucağıma alırım. Bir kere ağzından o sosisi alırım, tamam mı? Ona doğru düzgün mama veririm. Eğer orada satılıyorsa oradan bir yaş mama bir şey alırım. Veya çantamda kuru mama varsa ondan dışarı çıkartıp mama veririm yani. Çünkü bazen bazı kedileri sahipli sanıyorsunuz. Dükkan bakıyor sanıyorsunuz ama bakıyorsunuz ne... Müşteri ne alırsa o. Hiçbir şey vermiyorlar mesela. Akşama kadar sadece sıcak bir şekilde orada durmasına izin veriyorlar. Beslemiyorlar. Ve size yemin ediyorum ben bak 31 yıldır hayattayım. Sürekli markete gidiyorum. Hiç bir kere bile raftı sosis yiyen. Ya onu açıp vermediyse gelin. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Gerçekten bak. Onu açıp vermen lazım. Hayvan onu nasıl böyle soysun salamı güzelce ve böyle çiğneye çiğneye yesin yani. 5 tane böyle parmağı mı var pençe yerine? Haberimiz yok da kediler o şekilde mi evrildi yani? Diyelim öyle bir görüntü gördün. O hayvanın salam yemesi zaten parazitten gebertiyor onları o salamlar. Yemin ederim bak bir hayvansever bir insan olarak o manzarayı görsem yapacağım şey kediyi daha düzgün bir yere almak. O salamı almak. Market görevlisine söylemek. Bakın bu kedi böyle bir şey yapmış. Ondan sonra dışarı çıkartıp doğru düzgün yemek koymak önüne olurdu. Böyle yapmazdım. Bakın kedi salam yiyor. Kedi nasıl raf market rafında salam yiyor? TC Tarım Bakanlığı. Cimer. Allah'ım yarabbim ya delireceğim ya. Böyle işte arkadaşlar ya. O olay hakkında da yemin ederim psikolojim bozulmasın diye Jeffrey Epstein'in şeyini açmadım. Yemin ederim o yüzden izleyip dinlemiyorum bak. Çünkü çok delireceğim. Ama yorum istiyorsunuz benden. Bilmiyorum yorumlayayım mı ya? Bak bu iki olayında sürekli benden yorumunu istiyorsunuz. Ama hiç izlemek istemiyorum. Tamam lan izleyeceğim. Tamam izleyip yorumlarız burada bir ara beraber. Okay fine diyorum şu an size. Böyle işte. Bugün aslında başka bir şeylerden de konuşmak istiyordum ya. Bir tane tweet gördüm. Her zamanki gibi bir tane tweet gördüm. Mukaddes Durak diye biri. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam Hukuku okuyormuş. Veya yüksek lisans. Talebi. Bilmiyorum neymiş? Halebe. Bu arada böyle ilahiyatçıların genelde bir şeyin Türkçesi varken ısrarla Arapçasını kullanması. Neden? Neden mesela? Mesela ben burada size öğrenci yerine şey mi diyorum? İşte ben de öğrenciyken yerine ben de student. Bazen beni suçluyorsunuz ya. Üf. Sürekli İngilizce kelimeler kullanıyorsun. Ama gerçekten tam çevirisi çok uzun olan. Mesela resting bitch face. Bunu tam Türkçesi Türkçe'ye çevirmenin mümkünatı yok. Resting duran orospu suratı. Ya bu şekilde çevirsem anlaşılmayacak. Zaten daha uzun Türkçe çevirisini de yapıyorum kelimeyi kullandıktan sonra. İşte shut the fuck up falan gibi bunun gibi komik saçma sapan ifadeler dışında. Mesela şey mi diyorum size? Ben studentken falan mı diyorum yani? Ama mesela öğrenci diye bir kelime var Türkçe'de ve hep o kullanılıyor üniversitelerde. Talebe. Yani bunu talebe deyince ne oluyor mesela? Hayatında ne değişiyor? Aşırı merak ediyorum bu sürekli eski ve Arapça kelimeler, Farsça kelimeler kullanınca. Daha mı ilahiyatçı olarak daha mı cool gözükülüyor mesela? Aşırı merak ediyorum ilahiyatçılar cevaplasın. Bir günümüz. Günde kaç saat çalışmalıyız? Fuat Sezgin 82 yaşındaymış. Bir Türk akademisyenmiş. Hatta ölmüş 2018 yılında İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bakalım günde kaç saat çalışmalıyız? Şey demiş, eskisi kadar çalışamıyorum. Eskiden 17 saat çalışabiliyordum. Şimdi 3-5 saat azalttık. Sabahleyin 7.30'da enstitüye ilk giden benim. Saat 6'da enstitüden çıkıyorum ve sonra da evde çalışmaya devam ediyorum. Ve şey yazmış. Kendi programını yazmış. Bir talebenin perşembe rutini. 5. Teheccüd namazı. Sabah 5'te kalkıp namazla başlıyor. Yasin ve Fetih suresi, Filistinlere, masumlara, mazlumlara ve isteyenlere dua. Olabilir dua, yani ben de mesela işte mahallemdeki kedilerin karnı aç olmasın hiçbir zaman diye her zaman kapımızın önünde mama ve su olur yaz kış her zaman. Bu yani benim sadaka veya işte ne bileyim, bu benim iyilik yapma tarzım. Bu benim kendimi iyi hissetme ve etrafımdakilere iyi geldiğimi bilme tarzım. Sen de mazlumlara, masumlara dua ederek kendini iyi hissediyor olabilirsin ve başkalarına yardım ettiğini düşünüyor olabilirsin. Daha soyut bir yardım ediş biçimi. Ama olsun. Tamam, sonuçta yardım ediyorsun. Geçtik. Tesbihat, selam ve hıfz ayetleri okuması. Geçtik. YDS, yok dil kelime ve özet çalışması. Geçtik. Kahvaltı artı sade Türk kahvesi. Sabah namazı artı Rahman suresi. 6:55'te evden çıkış. Şimdi sen 1 saat 55 dakika içerisinde bu kadar namaz kılıp, dua okuyup, tesbihat yapıp, kelime ve özet çalışıp kahvaltını ve sade Türk kahveni nereye sığdırdın? Çünkü ben 1 saat 55 dakikada sadece yemeğimi yiyebiliyorum. Şaka yapıyorum tabii de. 1 saat 55 dakikaya kahvaltı üzerine Türk yani kahve keyfi bence çok... Ya ne ara? Bir de kim pişiriyor? Bu da çok önemli. Çünkü birisi bunu şöyle alıntıladı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu kadın da 3 kadın annesi. O da aynı şekilde akademisyen, İstanbul Üniversitesi'nde. Sema diye bir, Olive Liben diye bir kadın. Demiş ki evinizi temizleyen, yemeğinizi yapan, çamaşırınızı, ütünüzü halleden, çocuklarınızı yetiştiren, sağa sola dışarı işine koşan bir karınız varsa neden olmasın? O kadar haklı ki var ya. Mesela burada yemeği kim yapıyor çok merak ettim. 6:55 evden çıkış. Birinci vasıta tez baskı için şekil kontrolü. İkinci vasıta ALES soru çözümü taktikleri. Harika. Shut the f**k up. 6 bak birinci vasıta. Yani metrobüse biniyorsun diyelim birinci vasıta. Şöyle millet tarafından sıkıştırılmadan, taciz edilmeden veya aşırı sıcak oluyor ya zaten o toplu taşımaların içleri. Sanırım belediye başkanlarımız veya Ulaştırma Bakanlığı bizi patlatarak öldürmek istiyor arkadaşlar. Her toplu taşımaya bindiğimde ben öyle hissediyorum. Böyle atkını falan takıyorsun, bir oturuyorsun, geberiyorsun zaten insan dolu. Hepsi nefes alıp veriyor, hepsi sıcacık varlıklar falan böyle. Zaten eğer bir şey yemediysen özellikle veya çok yediysen kahvaltı yaptığı gibi çıkıyor mesela. Orada sıcakta midenin bulantısından gebermemek için kendini zor tutacaksın. Bir de üstüne zaten bir şeyler okuyunca da insanın midesi bulanıyor hareket eden bir taşıtta. Böyle tez için şekil kontrolü yapacaksın. Böyle. Sonra ikinci vasıtada ALES soru çözümü taktikleri. Soru çözümü. Bir şey söyleyeceğim. Tamam yaptığına inanıyorum gerçekten ama ne kadar verimli oluyordur sence? Bunu bir düşün derim. Neyse. Okula varış. 8:15'te okula vardı. 8:30'da kütüphane, istilah, fıkıh çalışması, doktora hazırlığı, akademik ajanda ekleme. 9:15 işrak ve duha. O kadar çok namaz ismi var ki ne namazı hiçbiri anlamıyorum. Duha namazı. 9:30 kelime çalışması. 10:45 ara öğün, kuru kayısı ve sarı leblebi. Dünyanın en üzgün ara öğünüymüş. 11:12:25 seviye test soruları, İngilizce deneme çözümü, 12:30-13:30 hidaye, klasik Arapça metin okuması, Doktor Hüseyin Karapınar. Arkadaşlar nefesim yetmedi. Bir boşluk var ama 8:15'te varmışsın okula, 8:30'da kütüphaneye gidene kadar ne yaptın? Uçman gerekiyor kütüphaneye çünkü niye o kadar yavaş yürüyorsun? Ya da yürürken niye ALES soru tekniklerine bakmaya devam etmedin? Mukaddes. Neyse. 13:30 öğle arası, öğle namazı ve öğle yemeği, hocalarımla bazen yabancı dil pratik, mesaj, e-posta kontrolü, sosyal medya. 40 dakika sosyal medyaya girdi. Tabii öğle namazı ve öğle yemeğinden kalan vakitti. Sonra 14:10 literatür taraması hakkında talebeyle görüşme. 14:30-15:35 İngilizce seviye belirleme denemesi. Bu arada o kadar çok şey yazıyor ki ben sadece ilk cümleyi okuyorum. Analiz ve defter notlama. 15:35 ikindi namazı, ara öğün, portakal. Hayatında... Bir gram keyif yok ya. Ara öğün portakal. Neyse. Ay. Ara öğün, bari ara öğünün şöyle eğlenceli bir şeyler olsun. Bir buzlu kahve iç veya ne bileyim. Şeyler oluyor ya böyle meyveli yoğurtların üstüne yulaf katıyorsun. Azıcık meyve koyuyorsun falan filan. Ara öğün sarı leblebi ve portakal. Sanki böyle şey hani bazen bazı dervişler falan böyle ermek için kendilerini bilerek acı çektirirler ya. Öyle bir şey mi acaba? Portakaldan nefret ediyorum da arkadaşlar o yüzden 1,5 saattir konuşuyorum şu an. 16:17:20 kütüphane tez düzeni. Okuldan çıkış, yolda birinci vasıta YDS yok değil. İkinci vasıta fıkır doktora hazırlığı. ıstılah çalışması, eve varış 18.45, akşam evvabin namazı. Yemin ederim vardığından hiç haberim olmayan namazlardı bunlar. O kadar çok namaz kılmış ki. Aileyle akşam yemeği ve çay kahve sohbeti. Aileyle akşam yemeğini kim yaptı? Çayı kim getiriyor önüne? Batman falan olman lazım yani. Şu program bence Spider-Man'in veya Batman'in programı veya Alacakaranlık Edward'ın programı olabilir. Evvabin namazından sonra çay kahve sohbeti. Neyse. 20.30-21.45 Dilko İngiliz ders dinleme. Ya bu kadar yoğun bir günden sonra bir de akşam eve gelip pestilim çıkmış. Bir de üstüne İngilizce dersi dinleyeceğim. 21.50-22.20 spor, pilates, 7 set dumbbell çalışması ve bitki çayı. Girl. Kendin inandın mı ya şunlara? Ben bak böyle bir gün sabah 5'te kalkacağım. Bütün bunları yapacağım. Akşam 6.30'da ne olur biliyor musunuz? Aileyle akşam yemeği ve çay kahve sohbetinden sonra sabah 5'te kalkmış bir Meryem'in yapacağı şeyi söylüyorum size. Bu yani inanılmaz. Hala devam ediyor bakın. Bitmedi ha. İngilizce kursuna gitti. Pilates yaptı. Bak şimdi. Günlük yazımı. Mesaj, e-posta kontrol, sosyal medya yorum veya cevap. Sonra yatsı ve şükür namazı, ailemle Kur'an okuma ve dua. Günlük ajanda plan kontrol ve yatış. Yemin ederim okurken terledim ya. Bu ne? Birisi yazmış ki istisnalar olabilir fakat bu fıtrata uygun değil. Bir şey söyleyeceğim. Günde hani şeyler var ya, alfa, sigma male. 5'te kalk, duş al, borsayı kontrol et, 750 bin dolar kazan, 7.30'da 3 saat fitness yap, 9.30'da tekrar duş al, öğle yemeğini ye ve tekrar spora git. Sonra gel ve grind, bilgisayarda çalış. 3 saat çalıştıktan sonra akşam yine spora git falan. Böyle gece 12.30'da yat. Mesela sabah 3.30'da kalkıyor ama sadece 3 saat uyuyor. Grind culture falan böyle. Yemin ederim var ya, onlar bile bundan daha az yorucu ya. Bu ne? İstisnalar olabilir lakin bu fıtrata uygun değil. İş ve derslerimizin dışında yükümlü olduğumuz pek çok şey var. Rahmetli hocamız böyle çalışmış olabilir ama gerçekten bedenen ve ruhen zarar verir böyle bir çalışma. Rahmetli hocanın muhtemelen Türk kahvesi. Yani rahmetli hocam böyle. Bir de birçok kadının sahip olmadığı bir lüks bu. Çünkü çocuk bakımı %70-80 oranında kadının elinden geçiyor yani. Böyle bir yok, imkansız. İnanılmaz zengin olman lazım. Pek de bir dengelemek lazım. İlim yolu güzel ve zor. Bir istisna ve biz de sınavlara hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Mümkünatı yok böyle bir hayatın. Hocanız bile bence sallamış biraz bence. Biri yazmış ki yok kalsın bu dünyaya, yaşamaya geldik. Çayını, kahveni, yemeğini, temizliğini kim yapıyor dayı? Bebeler nasıl büyüdü ve daha da önemlisi bu kadar çalışacak ne buldun? Sonuçta kime ne faydan oldu? Bir de böyle bir şey var ya. Günün sonunda sana ne kadar, maksimum ne kadar faydası dokunabilir? Düşünsenize benim bu disiplinde çalıştığımı. Bir kere hayattan keyif alamam. Benim yaratıcı olabilmem için geçen şöyle bir şey gördüm Instagram'da, çok hoşuma gitti. İnsanların yaratıcı olmak için oturup boş boş oturmaya ihtiyacım. Gerçekten öyle. Kafanı boşaltmaya ihtiyacım var. Asla yaratıcı olamam ve videolarım bok gibi olur eğer böyle yaparsam. Ya ben ne yapıyorum? Atom mu parçalıyorum? Yani günün sonunda video yapıyorum. Yani sonuçta bütün mesleklere böyle yaklaşılırsa, yani bu teoriden bahsediyorum. Herkes işini böyle yaparsa insan öyle bir tükenmişlik sendromuna yakalanır ki nasıl kurtulunur ondan bilmiyorum yani. Böyle bir insanın ayrıca hani araştırma, yani tez yazmak, araştırmalar yapmak, insanlığa faydan dokunması, ya bu disiplinle olacak şeyler değil bence ya. Bir kreatif olmak için gerçekten yavaş olmaya ihtiyaç var. Böyle yaşanmaz bence. Yani kendisi öyle yaşamak istiyorsa yaşasın, ona da bir şey diyemem de çok komiğime gitmişti gerçekten. Sarı leblebi. Öyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar ya. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Hepiniz final ve vize zamanlarınıza lütfen böyle çalışın, tamam mı arkadaşlar? Tek yolu bu. Başarmanın tek yolu Fuat Sezgin gibi müthiş bir çalışma disiplinidir. Bu arada ben size son bir şey daha göstereceğim. Ben uykuyla ilgili bir kitap okuyordum. Gerçi şu an bıraktım ama çok sıkıcıydı çünkü. Ama çok öğreticiydi, ama ben böyle kurgusal olmayan kitapları okurken çok sıkılıyorum. Tekrar başlamam lazım ona. Neyse. Why We Sleep, Neden Uyuruz diye bir kitap. Storytel'de dinliyordum. Ama Türkçesi yok şu anda. Bir ara belki onu da incelemek lazım. En azından bu kanalda. İnceleyip belki size bir şeyler anlatırım. Uykuyla ilgili acayip şeyler öğrendim ya. Çok güzeldi gerçekten. Orada ünlülerin ve işte filozofların, bilim insanlarının falan uyku düzenlerinden bahsediyor. O kadar garip ve farklı uyku düzenleri vardı ki bazılarının. Mesela birisi bütün gün uyuyor, gece 3 ile 6 arasında eserlerini üretiyor falan, böyle çok acayipti. O yüzden kendim ne zaman böyle uyku düzenim kötü olduğu için kötü hissetsem hemen Mozart da aslında 5'te kalkıyordu falan böyle avutmaya çalışıyorum. Onu da şöyle aşağı koyacağım bir yere. İnceleyin, tamam mı? Herkesin yani, çünkü çok kendine özgü. Yani çalışma disiplini böyle birinden kopyalanabilecek bir şey değil. Senin kendi kişiliğine özgü bir şey olması lazım. Öyle oradan buradan bakarak, kopya çekilerek oluşturulabilecek bir disiplin olmadığını düşünüyorum. Neyse, çok konuştum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Britcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada benim en son podcast'i kendi salonumda çektim ya. Onu şey zannedenler olmuş. Bundan sonra salonda olacak. Hayır, öyle değil. Öyle bir değişiklik yapmak istedim. Kamera orada kuruluydu. Öyle hoşuma gitti orası birden. Bir video daha çekmek istedim. O yüzden yani. Yoksa stüdyomuz burası. Yanlış anlaşılma olmasın. Buradan devam edeceğiz yani. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.